Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, bu haftaki Hacegan'dan mektuplar konusunda ufak bir değişikliğe giriyoruz. Her zaman İmam Rabbani'nin eserlerinden, mektubatından okuyorduk. Bu hafta ise yine tasavvuf tarihinde çok önemli bir yere sahip olan İmam Gazali Hazretleri'nin İhya Ulumuddin'den okuyarak oradaki makamlara Ali Rıza Bayzan Beyefendi ile beraber bakacağız. Ali Rıza Bayzan Beyefendi kendisi hem tasavvuf hem de psikoloji, psikiyatri araştırmalı olan mümtaz bir araştırmacı hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam ufak bir değişiklik yaptık programda çünkü bu Hacegan deyince hocalar yani. İmam evet. Gazali Hazretleri de esasında bir tarikat efendim imamı. Bütün tarikatlarda yani silsilede sayılır. Herkesin evet. okuduğu eserleri var. Ve bence İmam Gazali'nin İhyası psikolojik değeri çok yüksek bir eser. Bir evet. şeyin niye haram olduğunu da açıklıyor. Yani haram deyip geçmiyor. O yüzden inşallah sizinle beraber böyle bir okumayı ve değerlendirme yaparsak daha faydalı olur diye düşündüm dinleyicilerimize.
Eyvallah kesin.
Hocam kısaca bir kendinizi tanıtsanız siz nelerle meşgul olduğunuzu dinleyicilerimiz istifade etseler.
Ben Deniz Ali Rıza Bayzan, Trabzon doğumluyum. Allah'a şükür diyorum.
Eyvallah hocam,
ne güzel. Ya buradan tabii şu anlam çıkmasın, mikro milliyetçilik. Herkes memleketi için şükredebilir yani Eyvallah Allah'a. Hocam. Şükretmeni daha doğrusu.
Eyvallah.
O minval üzere. Ankara Siyasabiye Fakültesi'nde okurken tasavvuf ile psikoloji arasındaki ilişki kurma maceram orada başlamıştı. Sonra yüksek lisans tezi
hocam,
olarak...
Hocam niye öyle başladı? Yani öyle bir ihtiyaç mı gördünüz? İnsanların bu tasavvufu iyi anlayamadığını, belki başka bir dil kullanmak gerektiğini mi fark ettiniz?
Evet, evet tam onu Üstad. Yani tasavvufu anlatmaya başladığınızda geleneğin dili daha sembolik, daha mecazlı, daha edebi bir dil.
Ağır kalıyor biraz.
Dolayısıyla insanlar o dile vakıf değilse, o dili bilmiyorsa anlamakta... Evet zorlanıyor dediğiniz gibi.
Bir de hocam belki şöyle düşünüyor ya bu mistik dini bir şey yani.
Evet
yani,
evet.
Tamamen dinle alakalı.
Ve bir de şey o mistik ve metafizik bir şey hayatın o kadar içinden değil diye düşünülüyor. Ama tabii öyle değil.
Yani hocam tasavvuf benim günlük hayatımda ne işime yarar ki?
Evet İleride aynen öyle.
Emekli olunca hacca da giderim.
Evet evet.
Hayat evet. ama şu anda bu üniversite ortamında yani bu hayatın efendim mücadelesi esnasında tasavvuf benim çok işime yaramaz gibi düşünüyorum hocam büyük hata yapılır halbuki.
Evet çünkü şey sonuçta tasavvufun esas odak noktası kalptir ve insan 24 saat kalbiyle yaşar. Ve evet. kalpsiz yaşama şansı yok bir de mesela Viktor Frank varoluşsal vakum, varoluşsal boşluk der. Çağımız insanın en yaygın sorunlarından bir tanesidir. Bunu diğer varoluşçu ve insancı psikologlarda da görüyoruz. Çağımızın en büyük sorunu insanların içindeki yaşamış olduğu boşluk. İşte biz de buna o içim dediğimiz şeye biz kalp deriz.
Evet.
Dolayısıyla insanların tasavvuf kalbe sesleniyorsa esas olarak insanın merkezi kalp ise o zaman tasavvufa her daim ihtiyaç var demek.
Hocam
yani.
Şöyle diyelim dünyada 8 milyar insan varsa 8 milyar insanın her biri ayrı ayrı tasavvufa muhtaç çünkü hepsinin evet. kalbi var.
Evet.
Ve dediğiniz gibi kalp bizim yaptığımız işlerin büyük oranda yöneticisi.
Evet.
Yani insan yeme içmeyi belki aklıyla yapıyor ama bütün ilişkilerimizi kalbimize göre kurguluyoruz. Yani insanı severken aklımızla değil
kalbimizi seviyoruz.
Yani. İş tercih ederken efendim ilişkilerimizi, dostlarımızı. O yüzden İmam Gazali kalbi tarif ederken hocam latifetun rabbaniyetin diyor. Yani içimizdeki şu fizikten çok. Oradaki latif Allah'tan gelen bir varlık. Hocam evet. belki en büyük sıkıntımız bugün insan kendini tanımıyor dediğiniz gibi. İmam Gazali biraz sonra gelecek.
Evet.
Kendini bilen Allah'ı bilir. Kendimizi bilmezsek biz neden müteşekkiliz? Yani beden miyiz sırf? Sırf ruh muyuz? Sırf efendim bir maddi varlık mıyız? Evet. Herhalde burada hocam sıkıntı var değil mi?
Evet kesinlikle. Alexi Carrel'e Nobel ödülü kazandıran eserin adı İnsan Denen Meçhul'dü.
İnsan Denen Meçhul ne kadar
yani ilginç insan bu bilinmez diye. İlginç olan şu. Mesela çağımızda bilimler açısından bakarsak insanla ilgili bilimlerin doruğa çıktığı bir zaman. Antropolojiden alın psikolojiye, psikiyatriden alın sosyal psikolojiye. Ve artırabiliriz. Yani insanla ilgili bilimlerin haddi hesabı, literatürün haddi hesabı yok. Ama sorun şu, ünlü bir filozof şunu söylüyor. Bu bilgilerimiz o kadar parçalı, o kadar dağınık ki biz bir labirentin içerisine girdik, orada kaybolduk. Bu labirentin içerisinden çıkamazsak biz paramparça olacağız insan olarak. Modernite ve postmodernite bu anlamda insanı parçalamış bir durumda. Tasavvuf ise bizi şeye çağırıyor. Vahdete, kesret halindeyiz. Yani çoğul halde parçalanmış dağınık bir haldeyiz. Tasavvufun amacı bizi kalbimiz üzerinden toplamak oluyor.
Bu sebeple hocam Mevlana, İmam-ı Gazali gibi büyük Allah dostları kalbe hitap ettiği için her dönemde ve her coğrafyada hocam.
Evet, evet.
Amerika'sından evet. Rusya'sına, efendim Çin'den bilmem işte kuzey kutuplara kadar her yerde okunuyor ve her yerde seviliyor. Çünkü kalbe hitap ediyorlar. Yani kalpte değişmediğine göre.
Evet, kesinlikle. Psikolojinin de gelmiş olduğu noktada tıkanmıştı çok ilginç bu konuda. Psikolojide 4 akım var. 4. dalga, en yeni dalga transpersonel yaklaşım.
Evet.
Transpersonel terapinin esin kaynaklarından birisi tasavvuf. Yani psikoloji de, psikoterapi de insanların sorunu çözmekte işte 1. dalga, 2. 3. davranışçı yaklaşım, psikanalitik yaklaşım, sonra varoluş insancı yaklaşımla birlikte problem çözmeye çalıştı ama tıkandığı için son çeyrek yüzyılda özellikle transpersonel yaklaşım epeyce bir boy attı. İkinci Dünya Savaşı civarlarından. Gerçi Carl Gustav Jung'a kadar götürebiliriz başlangıç noktasını ama benim esas dikkati çekecek olduğum nokta şu. Transpersonel psikoterapinin insanla ilgili problemlerin çözümü konusunda tasavvuftan da yararlanma arzusu, yararlanma çabası. İki örnek vereyim sadece. Robert Frager profesör mesela Amerika'da. Kendisi aynı zamanda sonradan sufi yoluna girmiştir.
Cerrahi şeyhidir diye biliyorum.
Evet, hocam. Aynı zamanda cerrahi
hocam
şeyhi. Tabii cerrahi deyince...
Hani bu da Türktür.
Aha, evet. Yok şimdi sayılır. De cerrahi deyince şey anlaşılıyor. Tıbbi cerrahi...
Cerrahi tarikatından.
Cerrahi eyvallah tarikatına hocam. Mensup. Muzaffer Ozak Üstad'a intisap etmişti vakti zamanında. Bir diğer isim Stanislav Grof mesela. Stanislav Grof da transpersonel psikolojinin önemli isimlerinden, yaşayan isimlerden bir tanesi ve Türkçe'de de kitapları vardır. Bir tanesini söyleyeyim. Geleceğin Psikolojisi diye Ege Meta yayınlarında çıkmıştı. Tasavvuftan yararlanıyor. Yani sonuçta biz bir anlamda hazine üzerinde oturuyoruz ama dilencilik yapıyoruz bir garip şekilde.
Doğru söylüyorsunuz. Hocam şimdi sıkıntı şurada Allah alem. Yani bu modern psikolojiler Freud'dan sonra uzun süre ruhu inkar ettiler. Yani hocam siz bir araba alıyorsunuz.
Evet.
Araba diyelim ki dizel. Arabanın neyle çalıştığını bilmiyorsunuz.
Evet.
Çıkarım yapıyorsunuz. Yani ben bu arabaya çok param var. Bal şerbeti koysam deposuna daha iyi gitmesi lazım. Veya misk amber doldurayım. Çünkü param çok ya.
Evet.
Yani
evet.
Dizelin litresi 3-4 liraysa miskin litresi belki... 500 lira.
Evet.
Şimdi bu araba yürür mü hocam? Yürümez.
Yürümez.
Yani dedi ya biraz önce İmam Gazali önce insan kendini tanıyacak. Şimdi
evet.
Kendimizi tanımadığımız için yani ruhumuzu inkar edince ruhun ihtiyaçlarını inkar etmiş oluyorsunuz.
Evet.
Sırf bedenle yani bir kediye efendim yemini gıdasını verseniz gayet mutlu.
Evet.
Ama bir insanı en güzel saraya koysanız, en güzel kebapları yemekleri ikram etseniz eğer ruhu aç ise ki nitekim hocam intihar oranlarının en yüksek olduğu ülkeler Japonya, efendim Amerika, İngiltere, gelişmiş ülkeler. Hatta
evet.
Çok ilginç bir hatıram var hocam, size anlatayım. Danimarkalı bir profesörle bir yerde karşılaştık. Her sene devam eden bir konferanslar serisi. Seneye inşallah buluşuruz dedim. İstanbul ayağı vardı aynı serinin. İntihar etmesem gelirim dedi. Dedim beyefendi aman ne demek, yardımcı olalım.
Ya, olağan beraber... bir şeyden bahseder
aynı
gibi.
Yani şurada beraber olduk bak, beraber iş yaptık. Yani ben yardımcı olmak isterim, hastaysanız yani paranız yoksa para bulalım. Nedir derdiniz? Yok ya dedi, hiçbir derdim yok dedi. Bizim ülkemiz zengin bir ülke dedi. Doğal gazları olan bir ülke dedi.
Hmm.
Gayet müreffeh yaşıyoruz ama dedi kışın can sıkıntısından. Uzun kış gece aile de kalmamış, aile dağılmış falan. Can sıkıntısından dediğiniz gibi bu varoluşsal boşluk demiştiniz hocam.
Evet.
Ondan dolayı dedi en kestirme yolu ahirete de inanmıyor zaten. Yani öldüğü zaman da toprak olacak. Bu dünya hakikaten çekilmeye değmez deyip intihar etmek son derece moda bu Kuzey Baltık ülkelerinde.
Evet.
Oradan içimde kalmıştı yani hedefsizlik ve gayesizlik büyük bir sıkıntı.
Evet.
Allah alem tasavvuf bize ruhumuzun olduğunu hatırlatıyor hocam. Kalbimizin olduğunu bize söylüyor. Bütün dinler söylüyor da tasavvuf biraz da vurguyla söylüyor bunu belki.
Evet, kesinlikle. Yalnız işin ilginç tarafı diyelim ki yaşamın anlamsız yaşanmayacağını şeyler de söylüyor. Varoluşçu, insancı, terapistler de söylüyor. Fakat
evet.
Paradoks şu. Bir yandan diyorlar ki mesela bir kısım davranış ve psikanalitik yaklaşım yaşamda bizim anlam olmadığını söylüyor. Yaşamda anlam yok. Davranışçı yaklaşım ile psikanalitik
evet.
Yaklaşım. Varoluşçu yaklaşım diyor ki anlamsız yaşanmaz diyor.
İlla bir anlam bulman lazım.
Peki anlam ne? Diyor ki anlam diyor gerçekte bir anlam yok. Sen kendin için bir anlam türeteceksin. Şimdi sen kendin için anlam türeteceksin. Mesela Yalom çok ünlü bu konularda yazıp çizmişti. Varoluşçu psikoterapi ilahiyat çevrelerinde de çok tutulan bir isimdir. Uluslararası bir otorite. Diyor ki anlam üretmek için diyor kendine karşı hileli bir manevra yapacaksın. Yani gerçekte anlam yok ki hocam.
Ama anlamı hileli manevra.
Evet. İyi de hileli manevra zaten bir savunma mekanizması olmuyor mu? Yani insanı getirip dehşetin eşiğinde bırakıyoruz. Ben bunun temel sebebi şunu görüyorum. Şimdi Batı geleneğinde bir akla dayalı bilgiler var, matematik. İki, duyulara ve deneye dayalı bilgi var, fizik. Ve diğer bilimler de bunlardan modellenmiş. Şimdi dolayısıyla akıl ve duyular bilginin kaynağı ve ölçütü. Ama tasavvuf bize başka bir şey söylüyor. Diyor ki üçüncü bir bilgi kaynağı var diyor. O da kalp. Şimdi Batı geleneğinde bu yok. Şimdi sufilerin temel vurgusu burada. Anlam var. Ama o anlamı sen kalbinle keşfedeceksin. Kalbinle yaşayacaksın.
Yani modernlerin kullanmadığı bir araçla, yoldan giderek.
Evet, aynen öyle.
Hocam bir meslevi kelsen anlatalım mı?
Tabii ne demek.
Şimdi bir misk satıcısının bir papağanı var. Bu papağan her gelene bir laf atıyor yoldan geçenlere. Acayip işler yani müşteri çekiyor. İnsanlar belki sırf papağana birkaç kelam etmek için gelip o bahaneyle misk alıyorlar. Bir gün adamcağız namaza gitmiş, geldiğinde herhalde bir kedi geçmiş oradan veya kedi saldırmış papağana. Papağan kaçışırken o gül yağlarını dökmüş. Adam bir oturmuş masasına, her tarafı yağ içinde kalmış. Canı çok sıkılmış papağana. Sen demiş bunları döktün, kafasına bir tane vurmuş elindeki aletle. Papağanın tüyleri dökülmüş başındaki ve konuşmayı kesmiş. Adam nasıl üzülmüş. Bütün yani veli nimetini kendi eliyle
harcadı.
Kurşun sıkmış. Müşteriler kesilmiş. Papağan somurtuyor. Hiç kimseye laf atmıyor. Konuşmuyor. Sadakalar vermiş. Sağa sola papağana yalvarmış. Güzel davranmış ama hiçbir çaresi yok. Papağanın kafasındaki tüyler dökülmüş. Kel olmuş tabii bu ara. Vurmanın etkisiyle. Bir gün bir cevlaki dervişi geçiyor. Kapının önünden. Biliyorsunuz cevlakiler
saçları, kaşları bile tıraşı.
Bıyıkları, sakalları hiçbir tüy yoktur üzerinde. Onu görünce papağan konuşmaya başlamış. Demiş ki bak şimdi kendi boyutundan konuşuyor. Ya demiş sen de demiş efendinin dükkanında demiş gül yağdan döktün de demiş. Kafana mı vurdular demiş. Şimdi yani bu alemde ruh olmayınca tamamen fizik hesaplarla işte bulmaya çalışıyor insanın şeyini. Halbuki Allah diyor ki yes'elûneke anir ruh estağfirullah kulir ruhu min emri rabbi. Ben diyor ruhtan sorarlarsan ey peygamberim de ki o ruh sizin aleminizden değil. Transpersonal dediğimiz
evet.
O kişinin ötesinden başka bir alemden. Ama size diyor çok az bilgi verildi diyor bu konuda. Ben de şöyle diyorum hocam bu az bilginin çoğu sufilerde.
Niye derseniz?
Çünkü sufiler 1000 senedir tefekkür, rabıta, tezekkür, ben neyim, niye geldim bu aleme, tesbihat, zikir, evrat. Hep bunu düşünmüşler.
Evet.
Bu bilgi birike bayağı bir Gazali'de, efendim işte Mesnevi'de, efendim İbn Arabi Hazretleri'nde bayağı bir bilgi ortaya çıkmış. İnşallah beraberce bunu kazmanın yoluna bakacağız.
İnşallah.
Hocam ben size şimdi şuradan başlamak istiyorum. Madem ki tevbeden başlamak istiyordum mesela tevbe makamı. Ama tevbe makamında derken bir yerde rastladım. Bu varoluşsal boşlukla alakalı da güzel bir şey olacak. Diyor ki İmam Gazali Hazretleri, kendini bilen Rabbini bilir. İnsana en yakın olan kendisidir. Kendisini bilemeyen, tanımayan Rabbini bulamaz. Belki buradan bir şey söylemek isterseniz.
Yani kendini bilmek bütün geleneklerde aslında vurgulanan bir şey. Ben orada şeye biraz dikkat çekmek istiyorum. Orijinali arefe ya hocam, men arefe.
Evet.
Yani tanımak. Şimdi bilmek daha çok zihinsel bir şey oluyor.
Tanımak daha tecrübeli.
Tanımak ise evet ve daha varoluşsal.
Evet.
Ve etkileşimli bir şey yani. O anlamda insanın kendi esrarını çözmesi bu sadece sufi denkleminde böyle olduğu gibi diyelim ki sporcusunuz orada da kendini tanımanız gerekiyor.
Kaslarını bileceksin.
Evet.
Yani
kinestetik yeteneklerinizden haberdar olacaksınız yani.
Hatta orada bile hocam bayağı ciddi bir psikoterapi de yapıyorlar. Yani
tabii,
ruhu
tabii.
Devreye sokuyorlar.
Tabii mentor deniyor onlara mesela. Ruhsal danışma, psikolojik danışmanlar var. Spor danışmanı bunlar.
Koç diyorlar.
Evet koçlar. Onlar onlara sürekli motivasyon veriyor. Çünkü moral ve motivasyon sonuç olarak olağanüstü derecede belirleyici bir şey. Yani
hocam yarışmayı kazanan kaslar değil beyinden ve kastan çok kalp gücü.
Evet, yani Mevlana bir hikaye anlatıyor. Mesnevi'de siz daha iyi bilirsiniz. Talebe der hocalarına bir kumpas kuruyor. Ders yapmak istemiyorlar.
Eyvallah hocam.
Diyorlar ki hoca geldiği zaman birimiz çıksın desin ki hocam hastasın sen eve git yani. Bir öğrenci geliyor hastasın diyor. Yürü git diyor, ne hastası ben iyiyim diyor. 2, 3, 4, 5 sınıfın hepsi böyle söyleyince adam hoca hakikaten hastayım
vehim
diye.
Vehim dediğimiz hocam değil mi? Vehime düşürüyorlar
evet,
hocayı.
Vehime düşürüyor. Ama vehim dediğiniz işte nedir? Karamsarlık. Karamsarlık. Ama o karamsarlık dediğiniz gibi psikosomatik tezahürü oluyor. Yani adam hakikaten sararmaya başlıyor. Eli ayağı titremeye başlıyor. Yani o düşünsel, duygusal bir şey birdenbire bedensel bir şeye dönüşüyor. Zaten hastalıklar, gastrit, ülser, hipertansiyon, görme işitme bozukların bir kısmı, ciltlerdeki kızarmalar, pullanmaların bir kısmı, pek çok hastalık şey sayılıyor. Psikosomatik sayılıyor. Yani psikolojik kökenli bedensel hastalıklar.
Bedene dönüşüyor. Bedene vuruyor hocam değil mi? Yani.
Mesela burada, tam burada en çok vurgulanmak istediğim nokta şudur. Mesela davranış bozukluklarının en temel kaynağında en fazla hangisi var dediğinizde umutsuzluk var.
Ya tamamen ruhlu bir mesele.
Üçte birine umutsuzluk sebep oluyor. Üçte birine umutsuzluk eşlik ediyor. Üçte biri daha farklı. Ama sonuçta umut hepsinin tedavisinde çok önemli bir nokta. O bakımdan tasavvuf bize en çok umudu aşılar. Niye? Çünkü Allah'ın rahmetinden umut kesilmez.
Hatta hocam tevbe bahsi çok da güzel bir giriş yaptınız. Şimdi Allahü Teala bir hadiste geçiyor bu. Bir adam diyor çölde giderken bir ağacın altında devesiyle suyuyla mola verir. Birazcık uyur. Bir kalkar ki çölün ortasında devesi kaçmış. Artık der ölümden başka benim yapacağım bir şey yok. Bir yere gitsen gidemezsin. Suyun yok, şeyin yok, deven yok.
Evet.
Ölümü bekler. Ağacın altında bir tekrar yatayım der. Bir kalkar ki bu sefer devesi geri gelmiş. Bütün gıdasıyla. Hadis-i şerif bu hocam. Bu sefer adam sevincinden der ki ey Allah'ım sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim. Yani ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin diyeceğine sevincinden ters söyler. Ey Allah'ım sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim der. Diyor ki hadiste Allahü Teala bir kulunun tevbe ederek kendisine dönmesini bu deve sahibinden daha çok sevinçle karşılar. Hatta o meşhur hadis vardır bilirsiniz, 99 kişi öldürmüş adam ki yani bir adam için çok fazla bir sonra gitmiş bir bu Beni İsrail'de, bu da hadis peygamberimizin anlattığı bir kıssa, bir alime diyor ki ben tevbe etsem Allah kabul eder mi? Kabul etmez, 99 kişi çok adam öldürmüşsün deyince tamam hadi 99 bir de seni öldüreyim,
100 olsun
hocam. Yani ümitsizlik yok, neticede başka bir alim tabii ki Allah kabul eder tevbeni diyor, 100 tane adam da öldürsen. Yanlış evet. Anlaşılmasın, burada suç işlemeye teşvik etmiyoruz. Ama yani
suçtan her zaman dönme imkanı oldu.
Ne kadar suç işlersen işle illaki dönmen mümkündür ve sonra diyor ki ona sen falanca köye git. İyilerin olduğu bir köye git. Yani kötü insanlarla beraber olursan suç işlemeyi bırakamazsın diyerek onu şeye yönlendiriyor.
İyi, o yüzden yani
dediğiniz gibi hocam bu tevbe bahsi de çok güzel bir şey oldu. Tamamen ümitsizlikle savaşıyor İmam Gazali Hazretleri. Ne kadar günah olursa olsun şirk hariç Allah-u Teala şirki affetmiyor. Onun dışında bütün günahlar ne yapmış olursan affediyor hocam. O yüzden hocam ben şöyle başlamak istiyorum. Diyor ki İmam Gazali, tevbe etmek için diyor insan önce kendini tanıması lazım. İnsanın şehvet, gadap ve diğer kötü huyların kendisindeki tesirlerini bilmesi lazım. Bunların şeytandan ve nefisten geldiğini bilecek ki yani okun nereden geldiğini bilirseniz
ona göre,
ona göre kalkanınızı kaldırırsınız.
Hazırlarsınız, evet.
Bu hocam hakikaten günümüzde şehvet, gadap, bu kötü huylarla alakalı hakikaten çok büyük psikolojik de sıkıntılarımız var yani, bağımlılıklar var. Ne dersiniz?
Yani sinema sektörüne baktığımız zaman neredeyse şehvet de gazap üzerine kurulmuş. Tabii şehvet de burada dar anlamda sadece cinsellikle ilgili değil. Bütün arzu ve istekler. Diyelim ki
en iyi arabaya binmek. Evet.
Evet, tüketim kültürü, en iyi arabaya binmek, en iyi elbiseleri giymek. Ama derinlemesine baktığınız zaman bu şey aslında bir gösteriş ve büyüklenme. Yani insanı sahicilikten alıyor. Tabii kapitalizm de bunu teşvik ediyor. Gösterişçiliğin ve büyüklenmenin temeline baktığınız zaman bu defa şeyi görüyorsunuz. Bencilliği görüyorsunuz. Yani tasavvufta nefsi emmare dediğimiz, evet, nefsle ifade ettiğimiz bir noktaya geliyor. O bakımdan bu sonuç olarak insana şey veren, insanı eksilten, insanın fıtratına, doğasına aykırı olan şeyler. Yani sonuçta bu tüketim kültürü o insanı tüketiyor aslında. Çünkü insan kendisi de bir tüketim meta haline
tüketirken
geliyor.
Tüketirken tükeniyorsunuz.
Evet evet tükeniyor. Niye? Hep daha fazla gösteriş, daha fazla büyüklenmek için daha fazla tüketmek. Daha fazla tüketmek derken bakıyorsunuz insanlar ömrünü şeye adıyor. Bu tüketim kültürüne uyum sağlamaya harcıyor. Gecesini gündüzünü buna katıyor, çalışıyor.
Hocam, İmam Gazali çok ilginç bir şey söylüyor bununla alakalı. Bir insan diyor bütün kafasını yemeye içmeye ev eşyasına takarsa diyor şeytan onun peşini bırakır. Çünkü o kaygılar onu
yeter.
Yani ona yeter.
Şeytanın başka bir kaygı.
Onunla uğraşması gerekmiyor diyor. Ve hocam hakikaten yani bu sufilerin züht demesi esasında biraz da belki tüketimde asgariye inerek insanın hürriyetine kavuşması. Çünkü alıyorsunuz onları ödemek için de 24 saat çalışmak durumunda kalıyorsunuz. İşkolik olmak durumunda kalıyorsunuz. Böylece yani o oradan kazandığınız para da size bir faydası olmuyor esasında.
Evet,
şehvet
evet.
Ve gadap yolunda gidiyor hepsi.
Evet, bir hikayedir, anlatılır işte.
Buyurun
bir
hocam.
Kişisel gelişim uzmanı geliyor Meksika'da bir köyde, balıkçı köyünde. Adama diyor ki ya senin küçük bir teknen var. Niye bu küçük tekneyle balıkçılık yapıyorsun ki? Bak diyor motorlu tekten olsun işte sonra diyor bununla diyor balıkları buradaki pazarda değil dışarıda fabrikaya satarsın. Sonra zengin olursun, sonra işi büyütürsün, işte buraya şunu bunu yaparsın falan. Sonra diyor bir köye denizin kenarında küçük bir balıkçı hobi olarak yaparsın. İyi de ben zaten onu yapıyorum diyor. Ben niye bu kadar aşırı zor? Tabii bu şu anlama gelmemeli. İnsan kendi işini geliştirmeli. Eyvallah bu tamam ama insanın kendini yıpratacak şekilde,
evet.
Kendi sağlığını heba edecek şekilde yönlendiriyor tüketim kültürü. O kadar aşırı çalıştırtıyor. Bu zararlı.
Hocam kısa bir ara vereceğiz.
Tabii.
Bu çok güzel bir noktada kaldık. Yani tüketim kültürü bizi belki maneviyatımız değil maddiyatımız da çok etkiliyor.
Tabii,
sadece
tabii.
Yani maneviyatımızı
değil.
Ahiretimizi değil. Hani haram helal kazanıyoruz o ayrı konu. Bir de tekrar insanlar böyle hocam körü körüne bir rat race diyor buna batılılar. Fare affedersiz sıçan diyorlar ama sıçan yarışı. Böyle devamlı dönüyorsunuz. Bir
kısır
şeyde.
Döngü.
Kısır döngüde. Onların hocam böyle bir şeyler var biliyorsunuz. Döngeç gibi bir aletleri var. Fare dönüyor devamlı. Onu seyredip zevk alıyor. O fare niye döndüğünü Allah alem
bilmiyor.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri Hacı Egen'den Mektuplar programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ben Deniz Süleyman Derin ve kıymetli misafirimiz Ali Rıza Bayzan Bey. Hocam tüketim konusunda kalmıştık. Yani belki tevbeyi geciktiren insanın, hocam ben bu tevbeye biraz şöyle mana verdim İmam Gazali'ye, farkındalık manası da var. Yani
evet.
Tövbe etmek için illa böyle adam öldürüp ağır suçlar işleme falan gerek yok. Oturup düşünüp ben bu dünyaya niye geldim? Acaba bu dünyaya geliş amacıma hizmet ediyor muyum?
Etmiyor muyum?
Yani bazen haram değil, günah değil ama yine tövbe edersiniz. Mesela aylak aylak oturduğunuz saatlerce hiç kimseye faydanız olmadı.
Kesinlikle.
O bile bizim sufilere göre de hocam her nefeste iki bayram var diyorlar. Alırken ve verirken onun hakkını vermek lazım. Yani kişisel gelişim hani insanın böyle kendisini en üst şekilde potansiyeli kullanması falan bahsedilir ya.
Evet evet.
Burada hocam tabii şöyle sufilerin yaklaşımı, biz ebedi bir hayata talibiz. Bu dünyada ne kadar güzel şeyler yaparsak ebedi hayatımızın kalitesi artacak. Hocam böyle bayramlarda falan esnafın işleri çok yerinde olur. O gün esnaf yemez içmez, yani müşterilere daha çok mal satmak için uyumaz.
Hani evet.
Sabah 8'de dükkanı açar ama normalde 5'te kapatırken mesela bayramlarda dükkanlar hocam 12'de 1'de 2'de hala açık olur. Küçük yerlerde falan. Niye? Adam der ki şöyle bir hafta der şey yapayım. Canımı dişime takayım. Bir yıl ondan sonra rahat rahat kazandığım parayla rahatça yaşarım diye düşünür.
Evet.
Sufilerin psikolojisi biraz bu hocam. Ama dediğiniz gibi bu şehvet ve gadap insana çok herhalde ayak bağı oluyor.
Evet, onların büyük etkisi var. İşte çağımızdaki en büyük sorunlardan bir tanesi. Diyelim ki tüketim kültürünün arkasında dar anlamda değil, geniş anlamda şehvet, iştah, insanın her şeyi elde etme arzusu. Mesela bu ekonomi diline de yansıyor. Ekonomi dilinde örneğin şu sayılıyor. İhtiyaçlar sonsuzdur. Şimdi ihtiyaçlar sonsuz diyor ekonomi bilimi. Fakat ihtiyaçları karşılayacak olan kaynaklar kıt.
Sınırlı, evet.
Şimdi kaynaklar kıt. İhtiyaçları sonsuz kabul edersen o zaman vahşi bir çatışma kaçınılmaz bir şey oluyor. Mesela sufiler ne diyor? Sufiler ihtiyaçlar ile ihtirasları birbirinden ayırıyor. Daha doğrusu ayırt etmek gerektiğini
hocam
söylüyor.
Hocam şöyle acaba şey mi söylesek? İhtiyaçlarımız sınırlı esasında.
Evet.
İmkanları sonsuz. Allah'ın
evet.
Rızıkları. O zaman kavga dövüş etmeye fazla
gerek olmayacak. Evet.
Hocam ihtiras dediniz.
Evet, o ihtiras işte bu defa gazap harekete geçiyor ve insanlar arasında ve ülkeler arasında vahşi bir rekabete dönüşüyor.
Yani daha çok pay almam için seni dövmem
evet,
lazım.
Tabii.
Seni
mesela,
kaşıtmam lazım.
Biz mesela Birinci Dünya Savaşı diyoruz ama literatürde bu paylaşım savaşı diye de geçer. Birinci paylaşım savaşı. Niye? Sömürgeleri paylaşıyorsunuz çünkü. Yani dünya savaşı, ama bu dünya savaşı niçin yapılıyor? Emperyal amaçlı olarak yapılıyor. Sömürge sahibi olmak için, sömürgeleri paylaşmak için yapılan bir savaş en temelde yani. Yani
egoizmin, ben tüketimin bir
ülke çapındaki, evet, yani orada şehvet ve gazabı sadece birey, insan düzleminde değil, ülke düzleminde de düşünmek gerekiyor. Şimdi yeryüzünün kaynaklarını biz bu kadar tüketiyoruz büyük bir şeyle, arzuyla tüketiyoruz. Ama dünyanın kaynakları sonuç olarak sürgüt bu kadar insanı, 7.7 milyar insanı doyuramaz. 7.4 milyarmışız. Bu kadar insanı doyuramaz yüzyıllarca. Yani bir yerde bizim ihtiraslarımıza dur deyip ihtiyaçlarımıza, sahici ihtiyaçlarımıza dönmemiz gerekiyor. Sufilerin öngördüğü o sade yaşamı vurgulamak gerekiyor.
Bir de hocam şöyle söyleyeyim. Yani insan ihtiraslarına uyarak çok yese, çok içse, çok gelse, her türlü zevki yaşadığı zaman mutlu olamıyor. Yani ruhu unutmuş oluyor bu sefer. Ruh ihmal edildiğinde, yani çok yemek, çok içmek, çok gezmek, çok lüks yaşamak. Nitekim demiştik ya hocam, yani en çok intiharların olduğu yerler zengin ülkeler.
Evet.
Adamın yatı var, yalısı var, her şeyi var. Ama ruhu kabul etmediği için, yani bende ruh yok dediği için, yani bu arabanın efendim işte benzine ihtiyacı yok demek gibi bir şey.
Kesinlikle.
Bu sefer motor bozuluyor, kalp bozuluyor. Şimdi hocam burada İmam Gazali'nin çok güzel bir bütün makamlarda bir üçlü tasnif var. Önce diyor ilimdir.
Evet.
Bilmekle başlayacağız, yani epistemoloji. Diyor ki mesela günah nedir? Günah diyor hocam kul ile sevgiliyi birbirinden ayıran bir perdedir. Önce bir sevgili, Allah'ı bir sevgili olarak kabul ediyor.
Evet.
Başka bir yerde de hocam günahı zehir olarak. Yani insanın günahı... sağlığını bozan zehir.
Evet.
Bir insan diyor yani her gün bir parça sigara içse mesela hemen ölmez.
Evet.
Her gün biraz zehirli bir uyuşturucu kullansa bir anda ölmez ama uzun vadede ölür. Yani o benim çok hoşuma gitti.
Evet.
Günahın kötü olduğunu bir insan bilmezse diyor hocam, ondan acı çekmez. Acı çekmediği için tövbe edip biliyorsun dönmek demek. Niye dönsün?
Bizim belki bu defa hatamız, hastalığı kanırtıyor ama.
Bugün bizim belki eksiğimiz, yani Müslüman kesim, bir şeyin niye kötü olduğunu tam anlatamıyoruz insanlara.
Evet, evet.
Yani insanlar diyorlar ki ya, İslamiyet keyfinden içki yasaklamış, faiz çok iyi bir şey ama onu yasaklamış. Bilmem ne çok iyi ama bunu İslam yasaklamış. Halbuki bunlar bizim çok için, bizim için çok iyi diye düşünüyorlar. Halbuki biraz tefekkür etseler, içki de insan için zararlı. Kumar büyük bir zarar insan için. Efendim çok açık saçık, yani böyle dikkat çekici giyinmek de. Geçen de Amerika'da sosyal deney yapmışlar. Bir kadını çok dikkat çekici kıyafetlerle bir yerden geçiriyor. Herkes laf atıyor hocam. Amerika'da yapılmış. Zenci böyle oturup herkes ıslık çalıyor, rahatsız ediyor hanımefendiyi. Aynı kadın tesettürle geçiyor oradan. Kimse dönüp bakmıyor. Yani bakıyorsunuz her şeyin bir hikmeti var. Dün çok güzel bir kitap okumuştum. İslamiyet diyor kesinlikle mantıksız değildir. Ama mantık üstüdür. Mantığı da aşan,
evet,
yönleri vardır. Yani ben burada dikkat çeken şey günahların veya işlenen hataların bir zehir olduğunu. İslam için söylüyorum bunu,
evet,
yalnız. İslam mantıklı bir din olduğu için. Yaptığımız her kötülük esasında bir parça vücudumuza zehir almak gibi oluyor.
Kesinlikle. Şimdi örneğin gösteriş, riya. Riyada bakıyorsunuz, şöyle düşünüyor insan. Yani Allah benim riya yapmamı istemiyor, onun için ben yapmayayım. Allah istiyor da Allah senin için istiyor bunu. Niye?
Seni korumak için.
Niye? Çünkü riya şudur, gösterişçi yaşamaktır. Hep gösteriş. Yani sen kendin değilsin, rol yapıyorsun.
Çok güzel hocam.
Şimdi ne oluyorsun? Bu zamanla
aşırı... Yormaz mı rol yapmak?
Riya, zamanla rol yorar. Daha ilerisi bu mesela çift kişilikli bir insan olmaya başlarsın. Sonra ben hangisiydim demeye başlarsın.
Kendinizi de kaybedersiniz.
Tabii. Yani ya diyelim ki haset. Haset sadece kalpte yaşanan bir şey midir? Hayır. Haset durumunda ne yapıyorsunuz? İnsanlarla ilişkiniz çekemezlik üzerine kuruluyor. Ve insanlarla ilişkiniz hırgürlü ya, olmaya başlıyor.
Oluyor.
Şimdi ne oluyor? Kalpte yaşanan bir olay bir psikolojiye dönüşüyor. Oradan bir sosyolojiye, sosyal psikolojiye dönüşüyor. Dolayısıyla neye yol açıyor bu? Diyelim ki insanlar arasında birbirinin ayağını kaydırma ya dönüşebiliyor. Fitne ve fesada dönüşebiliyor.
Hocam Gazali'nin tabiriyle ilişkilerimizi zehirliyor diyelim mi?
Aynen öyle.
İki insan arasındaki, karı koca arasındaki ilişki,
evet,
dostlar arasındaki ilişkiyi ve arkadaşların tamam maddi bir ilişki. Çünkü gösteriş yapmak için hocam paraya ihtiyacınız var.
Evet.
Bu parayı kazanmak için bayağı ciddi bir... Yani kazanmanız gerekiyor. Yatları, hocam bu gazeteler maalesef çok körüklüyor biliyorsunuz.
Kesinlikle.
Falanca artist filanca arabaya bindi. Yani bizi ilgilendiren bir haber değil ama.
Şimdi bu kapitalizmin özelliği şu. Hiç durmadan daha fazla üretecek ki titan zinciri gibi yani. Hiç durmadan daha fazla üretecek ki kapitalizm ayakta kalsın. Bu durumda ne yapıyor kapitalizm? Katı olan her şeyi buharlaştırıyor, bir yazarın ifadesiyle. Her şeyi bir alım satım konusu haline getiriyor yaşayabilmek için. Buna insanın kendisi de dahil oluyor.
Bunu yaparken de hocam bize zehir vermekten hiç çekinmiyor.
Tabii. Mesela bunlardan bir tanesi diyelim ki kibir üstad. Şimdi kibir, insan kibirlenir, büyür bu kibir. Zekaya da birleştiği zaman bu paranoid tip dediğimiz bir ruhsal hastalığa veya bir davranış bozukluğuna, yani psikotik bir vakaya dönüştürür insanı. Diyelim ki riya devam eder, zamanla insanda çoğul kişilik, bölünmüş kişilik ya da çoğul kişiliğe yol açabilir.
Hocam ayet-i kerime aklıma geldi. Erbabun vahidun hayrun emillahil vahidil gayr. Erbab müteferrikun hayrun diyor. Pek çok put mu, ilah mı daha iyi yoksa tek Allah mı? Yani evet. İhlaslı bir Müslümanın tek bir ilahı var ama riyakar bir insanın onlarca.
Evet.
Toplum karşısında belli şekilde giyinmesi gerekiyor. Onlara bir yaranacak. Siyasilere karşı ayrı bir tutum. Evine karşı, iş yeri falan. Dediğiniz gibi hocam, bu bölünmüş kişilik insana, şu an hocam düşünürseniz en çok parayı alanlar mesela bu rol yapanlar değil mi?
Evet.
Niye? Çünkü çok bedeli olduğu için. Demek ki kolay bir şey olsa o kadar para verilmez. 10 evet, tane evet, rol evet. Yaptığınız zaman evet. Bunun bir tabii kimsesi para da vermiyor. O kendinizden harcıyorsunuz herhalde. Masrafları diyelim. Bu da uzun vadeli insanın psikolojisini bitiriyor. İmam Gazali bağlarsak hocam diyor ki önce günahın günah olduğunu bilmektir.
Evet.
Günahın zehir olduğunu bilmektir. Yani bir şeyi haram deyip geçmiyor İmam Gazali.
Evet.
Niye günah? Diyelim hiç ki bekleri. Riya, diyelim ki işte kibir. Çünkü hem ahiretinizi yok ediyor hem de bu dünyada size huzur ve efendim rahatı yani tamamen size haram ediyor. Allah alem. Bir hocam şuradan bir şey daha okuyayım size. Bu ikincisi de diyor nedamettir. Yani tövbe için ilim tamam. Günahın zehir olduğunu bildiniz. Sonra bildik. Kibir gösterdiniz. Ha ben bir parça zehir aldım. Ne yapmam lazım?
Pişmanlık.
Evet hocam, bu konu nasıl yani şu anda
psikoloji yani, nasıl? Şimdi sosyal psikolojide örneğin tutum şeye ayrılıyor. Üç boyutundan bahsediyor tutum dediğimiz zaman. Bunun bilişsel tarafı var diyor. Duygusal tarafı var diyor. Hmm. Bir de davranışsal
çok
tarafı
güzel.
Var.
İlim, amel ve nedamet dediğimiz tam hemen hemen oturdu hocam.
Evet evet. Yani ben o bakımdan Gazali'nin bu analizinin o sosyal psikolojideki tutum kavramıyla sosyal psikolojideki bilişsel boyut Gazali'deki ilim kavramına karşılık geliyor.
Eyvallah.
Hal diyor. Evet. İkincisi hal, hı-hı. Nedamet halinin içerisinde hal duygusal tarafa, boyuta karşılık geliyor. Bir de bunun eylemsel tarafı var, davranışsal boyutu, amel ya da fiili uygulama
terk
kısmı.
Terk etmek veya işte evet. Günahtan vazgeçmek.
Şimdi bir de bizim insanımız şeydir, duygusal tarafı güçlüdür. Bilişsel ve davranışsal tarafına göre. Mesela bizim insanımızı harekete geçirmek için bilmek gerekli ama yetmez.
Duyguları harekete geçirmek.
Duygularını da harekete geçirmesi gerekiyor yani. İnsan ona karşı diyelim ki sigaradan kurtulmak istiyorsan sadece sigaranın zararlarını bilmen yetmiyor. Sigaranın sana ne kadar zarar verdiğine dair kendini dolduruşa getirmen lazım.
Hatta hocam onun ötesinde belki insanlar, bizim insanımız o kadar şey ki kendine de kıymet vermiyor. Hani çocuğunu işte eşini yalnız bırakacaksın yani bu gidişle.
Ha tabii.
Belki onları harekete geçirmek
tabii,
lazım.
Tabii tabii.
Aile sevgisi duygularında.
Evet evet. Şimdi penguen şeyde yürüyor. Buzun üstünde nasıl yürüyor? Zor yürüyor. Tay tay yürüyor yani evet. Böyle. Ama okyanusa daldı mı fişek gibidir. Şimdi herkesin ben şey diyorum. Yani penguene benzeriz biz bir açıdan. Bazı yerlerde biz tay tay yürüyoruz. Motivasyonumuz orada yeteneklerimiz düşüktür. Biz de kendi okyanusumuzu bulmamız lazım penguen gibi. Bizi harekete geçiren diyelim ki kendimizle ilgili bir şey değil de kendi sağlığımız değil, dediğiniz gibi eşimizin ya da çocuğumuzun sağlığıysa motivasyon olarak onu
daha
devreye sokmamız lazım hocam. Yani.
Eyvallah. O zaman hocam yani bileceğiz, o bilgi duyguya dönüşecek.
Evet.
Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm hocam bu tövbeyle alakalı. Şu anda bu televizyonlar, basın, yayın Müslüman halkımızın veya insanlarımızın, gençlerimizin önce bilgisiyle oynuyor. Diyor ki mesela şu gayrimeşru hayat çok iyidir. Filmlerle evvelden hocam böyle filmlerde kötülük yapanlar kötü çirkin insanlar olurdu böyle.
Evet.
Kötü rollerde oynayanlar biliyorsunuz meşhurdur Türkiye'de.
Evet.
Eski Türk filmlerinde insanı onları bile sevmezdi görünce. Şimdi aynı kötülükleri yapanları en iyi artistleri seçerek en masumane şekilde oynatıyorlar ki o zinaya, içkiye, bilmem mafyacılığa karşı insanların içinde bir sevgi oluşuyor. Sonra bakıyorsunuz gençler o hayat tarzını sevmeye başlıyorlar. Bir şöyle bir iddiam var hocam. Eski Türk filmleri Evliya filmi gibi.
Fakir, İyi kötü belli.
Fakir kız, zengin erkek ama namuslu bir hayat. Yani helalinden kazanarak çalışma. Hiçbir zaman o fakir yani böyle ahlaksızlığa, fuhşiyata başvurmaz falan. En sonunda da işte o filmin iyi kahramanı, kötülük yapanı falan öldürür icabında. Böyle iyiliğin hakim olduğu konulardı. Şimdi hocam filmlere bakıyorsunuz, artık iyi ve kötü diye bir şey yok. Her şey iyi yani. Ne kadar kötülük yaparsanız, hatta insanlar katillere acıyor. Seri katillere acıyor mesela yakalandığı zaman. Ne bileyim, sabah akşam zina yapan, o rol oynayan adam o kadar munis veya kadın o kadar hoş bir karakter çiziyor ki insanlar ona acıyor. Ona ahlak dersi veren daha faziletli bir insana kızmaya başlıyorlar. Diyorum ki yani bu acaba kasıtlı bir şey mi?
Tabii sonuç olarak herkes kendi yaşamını yansıtıyor. Şimdi o sektörün yaşamı bu, o bunu yansıtıyor, o bunun şeyini yapıyor, propagandasını yapıyor. Bunu aynı zamanda ekonomi de besliyor. Niye? Çünkü bu yaşam tarzı kapitalizmi besleyen bir şey yani. İnsanlar arasında, insanlar arası ilişki böyle olmasa, insanlar kendini böyle görmezse kapitalizmin ayakta durması mümkün değil yani.
Ona göre sinema sektörü, ona göre basın yayın Tabii. sektörü devamlı tüketimi.
Şimdi teşvik, tahrik ediyor. Şimdi mesela dünyadaki tüketimde en büyük motivasyon reklamlar ama en çok da dolaylı reklamlar. Dolaylı reklam özellikle sinema üzerinden, filmler üzerinden yürüyor.
Değişik araba markaları, değişik Tabii. efendim işte villa çeşitleri, Tabii. içki çeşitleri yani. O zaman hocam şimdi hakikaten belki tövbeye giden yolda önce bu bilişsel ayarlarımızı iyi tutturmak
tabii,
lazım.
Tutturmak
yani
lazım.
Siz sabah akşam batılı dizilere bakıyorsanız, bir zamanla Türkiye'de Dallas falan diye ilk geldiğinde herkes bakardı
evet.
biliyorsunuz. Ne kadar bizim kültürümüze de yabancı, tüketim şeyimize yabancı. Çocuklarımız buna bakıyorsa, sonra çocuğa oğlum ahlaklı ol demenin çok manası kalmıyor. Oğlum faziletli ol, haram yeme demenin manası kalmıyor. Çünkü o çocuk akşama kadar seyrettiği dizilerde işte değişik yollardan para kazanan, vuran, kıran. Hatta ben şu an çok üzülüyorum. Filmlerimizde bir de normal insan tipi yok hocam. Hep böyle erkekler vurdu kırdı. Kadınlar da böyle çok maço, sert falan. Yani insanların uzun vadede bunlar yani toplumda suçların da artmasına, tüketimin artmasına, her türlü insana zarar veren her şeyin artmasına sebep oluyor sanki.
Evet. Şu da var burada. Anneler çocuklarını televizyonun karşısına bırakıyor susturabilmek için. Diyelim ki ev işini yapmak ihtiyacından kaynaklanabilir ya da başka meşgaleler vardır. Onlar için çocuğu televizyonun karşısında bırakıyor. Şimdi küçük çocuklar için özellikle bu. Şimdi siz daha diyelim ki 2 yaşındaki çocuk televizyondan ne anlar demeyin.
Neler anlıyor hocam?
Tabii. Olağanüstü derecede de alıyor. Yani bir vakum gibi emiyor oradaki mesajları. Bir zaman Ankara'daydım. Amerika'dan bir matematik öğrencisi gelmişti. Betsy diye. İslam'la böyle Müslüman olmak istiyor. Yani o niyetle gelmiş oradan. Türkiye'de bir şeyi seviyor, bir genci seviyor. O vesileyle İslam'la tanışıklığı olmuş. Geldi, geldikten sonra Müslüman olmaktan vazgeçti.
Maalesef. Müslümanlar görünce vazgeçti.
Sonra vazgeçti ama bunun tartışmasını da yapmak istiyor, ikna olmak istiyor. Yani o Müslüman olacaksam da olmayacaksam da.
Bilerek.
Bilerek olmalıyım diye yani. Böyle 3 oturum yapmıştık. Orada bana şunu söylemişti, hayal kırıklığı yaşadım. Bir tanesi bu demin dediğimi söyledi. Anneler nasıl olur çocuklarını televizyonun karşısında 1 saat, 2 saat bırakıyor küçük çocuklarını, birkaç yaşındaki çocuklarını.
Acımadan nasıl bu çocuğu bu vahşete
bu kadar yani bir Müslümanı bırak, bir insan diyor bu şeyi yapar mı diyor.
Kötülüğü.
Bu işkenceyi, bu kötülüğü, işkenceyi yapar mı diyor yani. Sonra anlattık yani anlattıydım o zaman yani doğru eleştirinin sonuna kadar haklı ama
bunu İslam'la alakası yok.
Evet yani hani Muhammed İkbal Usta'da atfedilen kaç bu Müslümanlardan sığın Müslümanlığa.
İslam'a gibi.
İslam'a
evet,
yani evet. Öyle bir durum evet, burada söz evet. konusu yani.
Evet yani yanlış tutumlarımız hocam demek ki tövbe etmememiz dinimizi de yanlış temsil etmemize sebep oluyor. Yani farkındalık diyelim hocam biz buna.
Evet.
Eğer siz batıda bir araba sürüyorsanız Müslüman görüntüsüyle trafik kurallarına uymadığınız zaman veya yolda yürürken sokağa tükürdüğünüz zaman bunu gören batılı ya diyor İslamiyet demek ki ilkel insanların dini.
Evet.
Böyle yani kural tanımayan, kanun tanımayan, kafasına göre yaşayan insanların şeysi diyor. Hocam bu hafta...
Özür şeyi söyleyeyim de hikayenin devamını söyleyeyim. Muhtemelen dinleyicilerin kafasına takılır. Betsi ile olan 3 oturumdan sonra başka şeylerden de sonra Betsi Müslüman oldu.
Elhamdülillah. Vazgeçmişti ama...
Evet.
Demek hocam iyi bir psikoterapiyle yani...
Şöyle oldu. O kısaca o kısmı anlatayım o zaman. 3 oturum yaptık uzun uzun böyle birer ikişer saat birkaç arkadaş grubunun kaldı. O zaman ben henüz şeyde okuyorum, üniversitede okuduğum zamanlar. Bütün sormuş olduğu sorular, kafasına takılan soruların hepsine tatminkar cevap aldığını söyledi.
Çünkü hocam benden. İslamiyet fıtrat dini yani.
Öyle mi? Eyvallah ama ilgi şok da şu oldu.
Eyvallah.
Dedi ki, Bayzan dedi, bütün sorularıma cevap aldım dedi. Yani dedi şu anda dedi aklen kendimi Müslüman hissediyorum. Ama dedi niçin dedi kalben dedi kendimi hala Hristiyan hissediyorum. Dedim ki bak sen bana akla dayalı sorular sordun. Ben de akla dayalı sana cevaplar verdim. Senin kalbini harekete geçirmek beni aşan bir şeydir. O bir aşktır. Sen onu ancak ermiş insanlarla etkileşime girdiğinde
sufilerle, evliyalarla
ya da böyle bir manevi hal yaşadığında ya da kendi alışkanlık çemberinin dışında bir olağanüstü iç görün olduğu zaman bunu yaşayabilirsin diye. Nitekim öyle bir macera yaşadı. Ondan sonra kelime-i şehadet getirdi.
Hocam biz de burada çok güzel bir yerdeki programı kesmek durumunda kaldık evet. Ama haftaya inşallah devam edeceğiz.
İnşallah.
Çünkü demek ki hocam insanın davranışları sadece kendisinin ahiretini etkilemiyor. Yani o Betsi Hanım, o Müslüman hanımların çocuklarına ilgisizliğini görünce ya bir anne nasıl bunun çocuğunu yapar? Ama o anne hakikaten bilse yapmaz.
Evet,
o anne zannediyor ki çocuk çizgi film seyrederek hoş vakit geçiriyor.
Çünkü o şey olarak görüyor, düşünüyor. İşkence olarak görüyor. Mesela otizmin sebeplerinden bir tanesi olarak da muhtemel sebeplerden birisi şey görüyor. Küçük çocuklara televizyon izletmek
genç
görülüyor.
Genç yaşlardaki veya ileri yaşlarda böyle
birkaç
olsa.
Birkaç yaşlarda özellikle o birkaç yaş kısmı. Çünkü orada çocuğun algısı o kadar hızlı değil. Algı hızlı olmadığı için olağanüstü bir bombardıman çocuğa.
Evet.
Matrix'te bir sahne vardı hatırlarsınız hocam. Kafasına aparatlar takılıyor ve oradan bütün diyelim ki hiç kung fu bilmeyen birisine bütün kung fu bilgileri yükleniyor.
Evet.
Bütün diyelim ki ana Britannica yükleniyor bilgi olarak ama yani o anda mesela büyük şey yaşıyor. Sarsıntı yaşıyor. Çünkü kısa zamanda o kadar bilgiyi almak alt üst ediyor vücudu yani.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz Ali Rıza Bayzan hocam.
Ben de size teşekkür ederim.
Bu insan fıtratı insanın günahtan dönmesiyle alakalı tövbe bahsine önümüzdeki hafta devam edeceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Hoşçakalın efendim.